Ayrım 24, İplikçi, Kirli İlişkiler Yumağı, Ergün Poyraz, sayfa 298. Çok gizli lobi belgesi de çalma. Sayfa 109 ve 345-347 ve daha birçok sayfada yer alan ve çok gizli olduğu iddia edilen Ekim 1999 tarihinde Ergenekon, analiz, yeniden yapılanma, yönetim ve geliştirme ya da diğer adıyla lobi örgüt belgesi Alo İhbar adlı sitede 18 bin kişi tarafından indirilmişti. Bu çok çok gizli örgüt belgesi adı bazen vakit bazen akit olan siyasal şeriatçı gazetenin istihbarat şefliğini de yapan ve Mehmet Eymür'e en yakın isimlerden Erdal Şimşek'in iddianameden yaklaşık 4 yıl önce Nisan 2004'te Kum Saati yayınlarından çıkan Türkiye'de İstihbaratçılık ve MİT adlı kitabının 435-439 sayfalarından imla hatalarına kadar birebir yürütmeydi. Savcılar bu yürütmeleri için bir de bu belge öyle gizli öyle gizli ki sadece örgüt yöneticilerinde bulunmaktadır diyorlardı. 1999 yılında Yeni Şafak gazetesinde Taha Kıvanç Takma adıyla yazan Fehmi Koru, savcılarca en önemlisi olduğu savlanan Ergenekon belgesine basında ilk defa değinen kişiydi. 30 Nisan 2001 tarihinde ve 1 Mayıs 2001'de savcıların çok çok gizli olarak niteledikleri Ekim 1999 tarihinde Ergenekon, analiz, yeniden yapılanma, yönetim ve geliştirme projesini birebir yayınlıyordu. 12 Mayıs 2001 tarihinde ise bu defa Fethullah Gülen örgütünün Aksiyon dergisinde Harun Odabaşı imzasıyla bu Ergenekon zırvası aynı iddianamedeki gibi birebir yer alıyordu. Ama savcılar hala bu Ergenekon zırvasına çok gizli diyebiliyorlar. Onlara uyanlar mı? Geçin. Küfürün adını günah koymuşlar. Böyle durumlarda Fransızlara öyle imreniyorum ki sormayın. Zira Fransızlar küfür ruhun yelpazesidir diyorlar. Bizim de bugünlerde yelpazelenmeye öyle ihtiyacımız var ki. Bakın şimdi size bir kitaptan daha bahsedeceğim. Mafya İmparatorluğu. Yazarı Hakan Türk, kitap Kasım 2004'te 1 milyon adet basılmış ve çok düşük bir fiyatla adeta dağıtılmış. Bu kitabın 140. sayfasında 2001 yılının başında yurt dışına kaçırılan ve tutarı 100 milyarı geçen miktardaki paraların tekrar ülkeye getirilmesi amacıyla çalışmalar başlatıldığı yazıyor. Paraların geri getirilme yöntemi adı altında bakın neler anlatılıyordu. Aynı yılın Nisan ayında İstanbul'da yapılan bir toplantıda yine bu konu konuşuldu. İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, Ankara ve İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemelerinden savcılar, hakimler ve bazı polis müdürlerinin katıldığı toplantıya Hollanda'dan gelen biri profesör iki uzman da iştirak etti. Bu iki uzman ülke dışına kaçırılan paranın geri getirilmesi ile ilgili sorunlar hakkında bilgi verdi. O toplantından sonra dönemin Emniyet Organize Suçlar ve Kaçakçılık Dairesi Başkanı Emin Aslan, yurt dışına kaçırılmış bu paralarla ilgili isim bazında çalışma yapıldı. Eksik olabilir ama böyle bir liste var. Şu anda bu işin, yurt dışındaki paraları geri getirme işi, nasıl yapılacağı üzerinde çalışılıyor dedi. Emin Aslan bu parayı nasıl geri getireceğimizin yöntemi üzerinde henüz çalışıyoruz demekteydi. Ama ortaya çıkan bazı bilgiler Ankara'da çok ilginç yöntemler üzerinde kafa yorulduğunu da göstermekteydi. İddialara göre kara parayla mücadele etmekle görevli olan Mali Suçlar Araştırma Kurulu, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI ile bu konuda işbirliği yapmıştı. Görevlendirilen bilgisayar korsanları yani hackerlar İsviçre'deki bankaların hesaplarına girmiş, pek çok politikacının hangi bankada kaç milyon doları olduğu ve paraları kimlerin yatırdığını tespit etmişti. Nitekim o günlerde İstanbul polisinin operasyon düzenlediği bir evde bulunan ve Ergenekon analiz, yeniden yapılanma, yönetim ve geliştirme projesi İstanbul 29 Ekim 1999 adını taşıyan 24 sayfalık raporda Ergenekon adı verilen oluşumun yapması gereken işlerden biri yurt dışından kaynak aktarımıydı. Raporda şöyle denilmekteydi. Türkiye'den pek çok kişi yurt dışına kaynak aktarmaktadır ve bunun önüne geçebilmek mümkün değildir. Ancak çeşitli ülkelerde bankalara sızdırılacak bilgisayar hırsızları, tespit edilen bu kaynaklar ile Türkiye'den kaynak aktarımı yapan kuruluşların likit aktarımlarını mevcut güçlü bir şirket üzerinden yeniden Türkiye'ye aktarabilir. Bu türden kaynak aktarımları 48 saate tamamlanmalıdır. Savcıların hazırladığını iddia ettikleri ve adına iddianame denilen iftiranamenin 339. sayfasında 2004 yılında basılan kitapta yer alan bu bölüm aynen şu şekilde yer alıyordu. 6B, yurt dışından kaynak aktarımı başlığı altında. Çeşitli ülkelerdeki bankalara sızdırılacak bilgisayar hırsızlarından yararlanılarak likit kaynak aktarımı yoluna gidilmesi gerektiği, bu türden kaynak aktarımları operasyonlarının 48 saat içerisinde tamamlanması gerektiği belirtilmiştir. Savcılar ufak bir değişikliğin yanında Türkiye'den pek çok kişi yurt dışına kaynak aktarmaktadır ve bunun önüne geçebilmek mümkün değildir. Ancak cümlesini de kaldırıyorlardı ki aslında yapılanın ülkenin yurt dışına kaçırılan paraların geri getirilmesi olduğu anlaşılmasın. O cümle kalkınca ortaya sanki bir örgüt dokümanına benzer bir şey çıkıyordu. Orijinal metinden bu tür çıkarımlar yaparak insanlara iftiralar atılması hukukun ne yanına düşüyor derseniz, İşte bunun cevabı yok. Dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ın "Operasyon yapacaktık engellediler" başlığı altında anlattıkları yapılacak olan bu çalışmaları bildiğini gösteriyordu. Kendisine sorulan bilgisayar korsanları vasıtasıyla İsviçre bankalarındaki bu hesaplara girip paraları Türkiye'ye getirmek yönünde çalışmak yapıldığı söylendi. Bu konuda bir bilginiz var mı şeklindeki soruya Tantan şu cevabı veriyordu. Bilgisayar korsanları ile olacak iş değildi. Her şeyin hukuk zemininde olması lazımdı. Zaten o bilgisayar korsanları yakalanıyor. Yalnız şunu söyleyeyim. Çok çaba harcandı. Çok değişik konularda araştırma yapıldı. Ama eyleme dönüşmeden ekipler dağıtıldı. Hepsi dağıtıldı. Yani sizin anlayacağınız yurt dışındaki kara paraları getirtmek için yapılan proje Ergenekon örtülü belgesi diye polis ve savcılarca gerek mahkemelere gerekse insanlarımıza yutturuldu. Böylece hukuk adına hukuk katledilerek yüzyılın en büyük yanıltma operasyonuna imza atılmış oldu. Ancak tüm bu gerçeklere rağmen Ergenekon iftiralarının ateşi sürekli cemaat mensuplarınca yakılmaya çalışıldı. Savcıların çok gizli diye insanları yanılttıkları belgeler işlerine gelmeyenlerden çıkınca onlar örgüt lideri yapılırken Gülen cemaatine yakın isimler de çıkarsa es geçiliyordu. Ergenekon belgesi ve sözde Ergenekon örgütü hakkında bir iddiada cemaate yakın isimlerden Faruk Mercan'dan geliyordu. Bugün televizyon gezip "Amanın Ergenekon, amanın Ergenekon" diye adeta Ergenekon savcılarının avukatlığını yapan Faruk Mercan, birinci baskısı Zaman Kitap tarafından 2002 yılında yapılan Boğaz'ın Şövalyesi adlı kitabında Üzeyir Garih cinayetini uydurulan Ergenekon örgütüne yıkmaya çalışıyordu. Mercan kimde çıkarsa örgüt yöneticisi olmakla suçlanan homoseksüel haham tarafından kaleme alınan sözde Ergenekon belgesi içinde şunları yazıyordu. Ergenekon senaryosunu ortaya atanların bir süre önce İstanbul polisinin yaptığı bir operasyonda ele geçirilen iki dökümana dayandığı anlaşılmaktaydı. Bu dökümanlardan biri 24 sayfaydı ve Ergenekon, analiz, yeniden yapılanma, yönetim ve geliştirme projesiydi. Üzerinde İstanbul 29 Ekim 1999 tarihi bulunuyordu. Peki bu gizli belgeleri seneler önce ellerinde bulunduranlar için ne mi yapıldı dersiniz? Hiçbir şey, ama hiçbir şey. Bunlara bu belgeleri kim size seneler önce verdi diye soran dahi olmadı. Bunlar ellerindeki belgelerle halen de yurtseverler aleyhine kurulan komplonun silahşörlüğünü yapmakta ve rantını yemekle meşguller. İddianamede intihal. İddianamede çalıntı bölümler bitmiyor. 2 Kasım 2008 tarihli Aydınlık Dergisi Ergenekon iddianamesinin tarihsel bölümleri çalıntı başlığı altında şunları yazıyordu. Zekeriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın'ın hazırladığı 2455 sayfalık Ergenekon iddianamesinde çalıntılar, yani intihal olduğu ortaya çıktı. Savcıların iddianamenin 938, 939, 940, 941 ve 942. sayfalarındaki bölümleri olduğu gibi Burhan Yılmaz'ın Bilinmeyen Mevlana ve Agarta'dan Ergenekon'a Büyük Türk Bilgeliği kitaplarından kaynak göstermeden aktardığı anlaşıldı. Edebiyat ve bilim dilinde buna intihal adı veriliyor ve ahlaki olmayan bir davranış olarak kınanıyor. 27 Ekim 2008 tarihinde sanıkların avukatları söz konusu kitapları mahkemeye sundular ve savcıların çalıntılarının Türk Ceza Kanunu'nun 204 taksim 2. maddesine göre görevlinin resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturduğunu belirttiler. Kitaplardan aynen aşırılan ve savcıların kendi görüşleriymiş gibi iddianameye konulan ve suçlamaya dayanak yapılan bölümler şöyle. İddianamenin 939. sayfası, Bilinmeyen Mevlana'nın 30. sayfasından birebir çalınmış. İddianamenin 939 ile 940. sayfaları, Bilinmeyen Mevlana'nın 38. sayfasından. İddianamenin 940. sayfası, Bilinmeyen Mevlana'nın 42. sayfasından. İddianamenin 938. sayfası, Agarta'dan Ergenekon'a adlı kitabın 9. sayfasından. İddianamenin 942. sayfası, Agarta'dan Ergenekon'a adlı kitabın 223 ile 224. sayfalarından. İddianamenin 941. sayfası, Agarta'dan Ergenekon'a adlı kitabın 231. sayfasından birebir yürütüldüğü ortaya çıkıyordu. Böylece Ergenekon iddianamesinde intihal yani hırsızlık, hile, tertip, aldatmaca, iftira ne ararsanız vardı. Sadece hukuk, adalet ve vicdan yoktu. Gizli yalancılar. Ergenekon davası ile bir moda başladı. Gizli tanıklık. Gizli tanıklık deyip geçmeyin. Bu müessesenin ne denli önemli olduğunu biz burada kavradık. 12 Eylül'ün ilk günlerinde insanlar sebepsiz yere paketlenip götürülür, onlardan günlerce haber alınamazdı. Götürülen insanları tanıyanlar onların hiçbir olayla ilgilerinin olmadığını bilirler ve bu nedenle götürülmelerine anlam veremezlerdi. Sonradan ortaya çıktı. Kocasına kızan, karısına sinirlenen, kaynanasını sevmeyen damat, damadından nefret eden kaynana bile birbirlerini anarşist diye ispiyonlamıştı. Ergenekon davaları ile bu jurnalleme düzeni geri geldi. Birbirlerini binbir iftira ile gammazlayan gammazlayana. Hele gizli tanıklık müessesesi ki adaletsizliğin, yalan ve iftiranın yüzsüzce tavan yaptığı yer oldu. Apo'ya kadın sağlayan müebbete mahkum kişi Apo'yu yakalayanlar hakkında gizli tanık. Kendi öz yeğenini erkeklere pazarlayan muhabbet tellalı, din taciri Atatürk düşmanı, Atatürkçülere iftira yarışında ve dosyada işlendiği ileri sürülen eylemlerin davada tek tanığı, sanığı ve gizli tanığı. Küçük erkek çocuklarına taciz ve tecavüzden tutuklu sapık, devletin askerlerine çamur atmada engel tanımıyor. Kızı yaşındaki dostunu öldürmekten müebbet hapse mahkum olan biri yalan ve iftira ekibinde. Dolandırıcılık, sahtecilik gibi yüz kızartıcı suçlardan tutuklanmış, yazar diye yutturulan ve siyasal dince Akit gazetesinden çıkmayan müfteri, mahkemede yalanları ortaya çıkınca korumayı her zamanki gibi mahkemeden görüyordu. Bunların mahkum olduğu suçları açıklamak veya bu konuda soru sormak garip bir şekilde mahkeme başkanları tarafından engelleniyordu. Tanıkların yalancılıkları belgelendiğinde ise yalanları ortaya çıkaranlar Marmara çırası gibi yanıyordu. Mahkeme başkanının azarları bir yana, her biri ortalama 16 celseden süresiz bir zamana kadar duruşmalardan yasaklanıyordu. Şöyle bir örnek vermek gerekirse durumumuzun net olarak anlaşılacağı kanaatindeyim. Öyle ya, teşbihte hata olmaz. Misalen bazı tanıklar şöyle diyor. Bak karşıdan bir horoz geliyor, bir gözü de kör. Bizler de gördüğümüz manzara karşısında ister istemez sinirleniyor, itiraza başlıyoruz. Ne diyorsun yahu, bir kere o horoz değil aslan. Mahkeme başkanından da anında hiddet dolu kıpkırmızı bir yüz ile karşı itiraz. Tanığa müdahale etmeyin, tanığa müdahale etmeyin. Tanığa müdahale etmiyoruz efendim. Bakın horoz dediği aslan, üstelik gelmiyor gidiyor. Gözü diye işaret ettiği de kıçı. Ama mahkeme başkanı, tanık ne derse o, tanık ne derse o. Hem siz tanıktan daha iyi mi bileceksiniz şeklinde öfke dolu sözleriyle aslanın horoz olarak tür değiştirmesine neden olmakla kalmıyor, bunca yıllık aslan mabadı tarihe horoz gözü olarak geçiyordu. Müsteşar olamadı, CEO oldu. MİT müsteşarlığı koltuğuna kurulamayan Eymür oldukça ilginç bir iş yapıyor. Kumarhaneciler Kralı olarak tanınan Suudi Özkan'a CEO oluyordu. Aktüel dergisinin 29 Haziran 2006 tarihli sayısında Mehmet Eymür haber oluyordu. Haberin başlığı şuydu: eski MİT'çi Mehmet Eymür Suudi Özkan'ın şirketlerine CEO oldu. Haberin girişinde Eymür ile Suudi Özkan dostluğu şöyle yer alıyordu: kumarhaneci Suudi Özkan yıllar önce kaç seni vuracaklar diyen eski MİT'çi Mehmet Eymür'ü şirketlerine CEO yaptı. Pekmezci Derin Abiler isimli kitabında Ecevit Kılıç'tan Suudi Özkan da listedeydi başlığı altında aktardığı yazısında şu bilgileri veriyordu: PKK'ya yardım eden iş adamlarını biliyoruz. Elimizde listeleri var, hesap soracağız. Dönemin başbakanı Tansu Çiller'in 4 Kasım 1993 günü yaptığı bu açıklamadan sonra faili meçhul cinayetler Güneydoğu'nun yanı sıra bir bölgede daha arttı: Bolu, Düzce, Sapanca. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın hazırladığı Susurluk raporunda şeytan üçgeni olarak adlandırılan bu bölgede cinayetler, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen Kürt iş adamlarının öldürülmesiyle başladı. Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun raporuna göre çok sayıda Kürt iş adamı öldürüldükten sonra uyuşturucu trafiği Susurluk çetesinin kontrolüne geçti. Ancak o dönemde karlı bir alan daha vardı: kumarhanecilik. Yeni hedef bu sektördeki isimlerdi. Sektörün en güçlü ismi Ömer Lütfi Topal'ın çoğu 5 yıldızlı otellerde 24 kumarhane ve kazinosu vardı. Topal 1996'da Sarıyer'de öldürüldü. Cinayette kullanılan silahlardan birinin şarjöründe Abdullah Çatlı'nın parmak izi vardı. Aynı günlerde Topal'dan sonra en büyük kumarhane patronu olan Suudi Özkan da hedefteydi. Ortak tanıdıkları aracılığıyla Mehmet Eymür'den "Özkan'a seni öldürebilirler, yurt dışına çık" uyarısı geldi. Bu haber üzerine Suudi Özkan yurt dışına çıktı. Birkaç ay sonra Susurluk'taki ünlü kaza meydana gelecek, ardından kumarhaneleri kapatılacak olan Özkan da işlerini yurt dışına kaydıracaktı. İşletmelerini Princess Group adı altına toplayan Özkan'ın bugün çok sayıda oteli, fabrikası, alışveriş merkezi ve turizm tesisi var. Karayipler'de St. Martin adasında yaşayan Özkan, bir süre önce vefa borcunu ödeyerek eski MİT'çi Mehmet Eymür'ü Türkiye'deki işlerinin başına getirdi. Danıştay saldırısı ve Eymür. 9 Ağustos 2012 tarihli Aydınlık gazetesi Danıştay'a yapılan saldırının arkasında Eymür mü var başlığı altında şunları yazıyordu. 2006 yılındaki Danıştay olayında saldırgan Alparslan Aslan yakalandığında üzerinde Ulusal Haber Gazetesi kimlik kartı çıkmıştı. Ulusal Haber Gazetesi'nin sahibi Mehmet Tümer'in ise Eymür'ün elemanı olduğu ortaya çıktı. Anımsanacağı gibi o dönem Ulusal Haber Gazetesi kimliği yandaş medya tarafından ulusal kanal kimliği gibi sunulmuştu. Ergenekon davasının 6 Ağustos 2012 tarihinde yapılan duruşmasında tanık sıfatıyla ifade veren Mehmet Eymür, Ulusal Haber Gazetesi'nin sahibi Mehmet Tümer'i tanıyıp tanımadığı şeklindeki soruya oldukça ilginç bir cevap veriyordu: "Elemanımdır." Böylece Danıştay katili Alparslan Aslan'ın üzerinden çıkan Ulusal Haber kimlik kartı ile MİT eski kontrterör dairesi başkanı Mehmet Eymür'ün bağlantısı ortaya çıkıyordu. Tayyip Alparslan Aslan'ı tanıyor mu? 4 Mayıs 2006 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nda düzenlenen valiler toplantısına konuşma yapan Tayyip, "Karanlık çeteler var" diyerek yine aynı konuyla ilgili şunları söylüyordu: "Ben ortada kanlı bir çetenin olduğunu ifade ettim. Bu kanaatim aynen devam ediyor. Ucu nerelere ulaşacaksa ulaşacağız." Yine Tayyip saldırıyı Cumhurbaşkanlığını önlemeye yönelik bir kanlı komplo olarak olaydan önce sezdiğini de açıklıyordu. Onun bu beyanları üzerine Milliyet Gazetesi'nde Can Dündar 25.5.2006'da şu tespitlerde bulunuyordu: "Burada önemli olan şu, eğer Erdoğan Cumhurbaşkanlığını engellemeye dönük bir kanlı komplo hazırlığını seziyor idiyse yapması gereken neydi? Koruma isteyen Danıştay'a kol kanat germek değil mi? Oysa o tam tersine sert demeçlerle ortamı germeyi tercih etti." Hitler ülkedeki hakimiyetini kendi gerçekleştirdiği parlamento binası yangınını muhaliflerinin üzerine atarak sağlıyordu. Kanlı Danıştay baskını da muhalif olanların üzerine yıkılarak ve onlara iftiralar atılarak ülkemiz korku imparatorluğuna dönüştürülüyordu. Tayyip Danıştay'ın türban konusundaki kararı karşısında ise fetvasını şu şekilde veriyordu. ''Efendi sen kim oluyorsun? Buna mecelle yani şeriat hukuku karar verir.'' Sanki Hitler'den kopya. Uğur Mumcu Alman Millet Meclisi'nin Hitler'in tertibiyle yakılması olayını şöyle anlatıyordu. 1933 yılının 26 Şubat akşamı Alman Millet Meclisi binasının dört bir tarafından ateşler fışkırmaya başladı. Siyasal tarihte Reichstag yangını diye anılan büyük bir olay başlamıştı. Hitler göğe yükselen alevlere bakarak yanındakilere ''Şimdi artık sosyalistleri demir yumrukla yok etmemize kimse engel olamayacak.'' diye sesleniyor. Hitler'in propagandacısı Goebbels de ''Bu bir sinyal ateşidir.'' şeklinde bağırıyordu. Ertesi gün Hitler yanlısı gazeteler bu başlıkla çıktı. ''Sinyal ateşi.'' Hitler yakın çalışma arkadaşları ile birlikte konuşarak kesin emirlerini verdi. Bütün sosyalistler tutuklanmalıdır. Yangının nedeni henüz belli olmadan gece saat 11'de devrimci milletvekilleri, yazarlar, sendikacılar, öğrenciler, hukukçular birer birer evleri basılarak tutuklanıyordu. Ülkedeki bütün ilericiler anarşi çıkarma, milli bütünlüğü parçalama gibi gerekçelerle suçlanmaktaydı. Anayasal özgürlüklerin hepsi bir gecede kaldırılmıştı. Doktor Goebbels hatıra defterinde bu olayı şöylece tanımladı. Führer ile olan son konuşmamda sosyalistlere karşı açılacak savaşın ana hatlarını çizdik. Şimdilik doğrudan doğruya karşı tedbirleri almaktan kaçınacağız. Devrim girişimi bundan önce alevlenmelidir. Uygun bir anda darbemizi indireceğiz. Uygun an Alman Millet Meclisi binasının yakılmasıydı. Bu yangın ustaca planlandıktan sonra faşizm saldırıya geçti. Bütün ilerici aydınlar tutuklandı, küçük burjuva ilericileri susturuldu. Anayasal haklar ortadan kaldırıldı, binlerce kitap sokak ortalarında yakıldı. Hitler ve yakınları o günlerde bu yangın için tanrısal belirti, bir devri başlatan sinyal ateşi diyordu kendi aralarında. Bugün ise Tayyip ve yandaşları kanlı Danıştay baskını için aynı sözleri sarf ediyordu. O günlerde Hitler'den önce Weimar Anayasası döneminde Alman yargıçları bağımsızlardı. 7 Nisan 1933 tarihinde genel grevler yasası ile Hitler sempatizanı olmayan, ona uşaklık etmeyen bütün hukukçular görevlerinden alınıyordu. Bugün de 12 Eylül referandumundan sonra namuslu hakim ve savcılar sürgün üzerine sürgün yiyorlardı. O günlerde aynı yasada şu hükme de yer veriliyordu. Nasyonel sosyalist devlette hiçbir zaman yer almayacakları anlaşılanlar mahkemelerde görev alamazlar. Hitler'in baş hukuk danışmanı Adalet Bakanlığı müşaviri Dr. Frank, nasyonel sosyalist hukuk anlayışını bir konuşmasında şöyle özetliyordu. Nasyonel sosyalizm karşısında hukuk bağımsızlığı yoktur. Vereceğiniz her kararda önce kendinize şunu sorunuz. Benim yerimde Führer olsaydı nasıl karar verirdi? Şimdi de birçok mahkemede yargıçlar kendilerine şu soruyu mu soruyorlardı? Benim yerimde Tayyip ya da Fetoş olsaydı nasıl karar verirdi? Hitler'in baş hukuk danışmanı Adalet Bakanlığı müşaviri Dr. Frank konuşmasına şöyle devam ediyordu. Her kararda şöyle söyleyiniz, bu karar Alman halkının nasyonel sosyalist vicdanıyla uyuşuyor mu? İşte o zaman nasyonel sosyalist halk devletinin birliğine karışmış ve Adolf Hitler'in idaresinin ölümsüzlüğünü tanımış olarak 3. Alman İmparatorluğu'nun otoritesini kendi karar alanımızda her zaman için sağlayacak temel buldunuz demektir. Hitler açıkça ilan ediyor, hukuk yoktur, devlet vardır, devleti ben temsil ederim ancak sadece ben. Tayyip de bugün aynı şeyleri söylemiyor mu? Sen artık başbakansın, ister asar ister kesersin. Dün Ergenekon'un savcısıydı. Soner Yalçın'ın tutuklanmasının ardından yazdıklarından değil yaptıklarından tutuklandı diyerek yargıçlığa soyundu. İnanın yarın da bu davanın cellatlarını siyasi iktidar belirleyecektir. Neyse biz tekrar dönelim Hitler'e. 1937 yılında genel grevler yasası yeniden değiştirildi. Bu kez siyasal bakımdan şüpheli görülenler de görevlerinden kolaylıkla alındı. Bundan sonra bütün hukukçular siyasal iktidarın güdümündeki Nasyonel Sosyalist Alman Hukukçular Birliği'ne girmek yükümlülüğü altına sokuldular. Bütün hukukçular Hitler'in göz altındaydı bundan sonra. Bütün bu baskılara birkaç yargıç karşı koyabildi yine de. Hitler yönetimi parlamento binasını yakarak bunu bazı solcuların üzerine attı. Dimitrov ve arkadaşları Alman Yüksek Mahkemesi'nde yargılandılar. Mahkeme tanıkları suçsuz görerek beraatlerine karar verdi. Bu karar Alman mahkemeleri için bir dönüm noktası oldu. Hitler bu kez vatana ihanet davalarını yargılayıp karara bağlamak için Volksgerichtshof adıyla bir olağanüstü mahkeme kurdurdu. Volksgerichtshof'un Türkçesi Halk Mahkemesi'ydi. Mahkeme 9 üyeden kurulmuştu. 9 üyenin 4'ü hukukçu, diğer 5'i ordudan ve SS'lerden seçilmekteydi. Halk Mahkemesi olağanüstü bir askeri mahkeme görünüşündeydi. Hitler faşizmine karşı olan birçok aydın, işçi ve siyasetçi bu mahkemede yargılandı. Mahkeme başkanı Roland Freiser ise Amerikan uçaklarının attığı bomba ile mahkeme içinde öldü. Halk Mahkemesi dışında bir de bir başka özel mahkeme daha vardı. Hitler'in emrinde Sondergericht adıyla anılan bu mahkeme 3 kişiden oluşmaktaydı. Bu yargıçlar nasyonel sosyalist ilkeleri benimsemiş parti üyelerinden seçilirdi. Bu mahkemelere sanıkları savunacak avukatlar sokulmazdı. Savunma avukatları da Nazi Partisi üyeleri arasından seçilirdi. Sanıkları savunmak isteyen birkaç avukat toplama kamplarına götürülürdü. Yargıcıyla avukatıyla tüm hukukçular esir alınmıştı Hitler rejimince. Hukuk profesörleri birer papağan, yargıçlar ise oyuncaktı Hitler'in elinde. Dün Hitler'in "ben Almanya'nın en büyük yargıcıyım" diyerek başlattığı süreç bugün Türkiye'de Tayyip'in "ben bu davanın savcısıyım" şeklindeki hezeyanları ile devam ediyordu. 24. ayrımın sonu, sayfa 312.